Ayrım 19. Toz gibi yıldızlar. Asimov. Sayfa 206. 18. bölüm. Yenilgiden kıl payı kaçış. İki adam çıplak granitleri tırmanarak ufukta giderek küçülür, sonra da yokuş aşağı inip gözden kaybolurken Artemisia onları arkalarından seyretti. Bir anlığına ikili ufukta kaybolmadan önce içlerinden biri dönüp ondan tarafa baktı. Hangisi olduğundan emin değildi ve bir an için yüreği ezildi. Byron giderken kıza veda etmemiş, tek kelime bile etmemişti. Genç kız yüzünü güneşten ve kayalıklardan çevirip geminin metal iç kısmına baktı. Kendini yalnız hissediyordu, korkunç derecede yalnız. Daha önce hayatında hiç böyle bir şey hissetmemişti. Titremesine sebep olan şey de buydu belki, fakat sadece soğuktan ötürü olmadığını kabullenmek, zayıflığını kabul edilemez bir şekilde itiraf etmek olurdu. ''Gil amca'' dedi aksice, ''neden lombozları kapatmıyorsun? Dışarısı bir insanın donarak ölmesine yetecek kadar soğuk.'' Geminin ısıtıcıları açıktı ve termometre 7 dereceyi gösteriyordu. ''Sevgili Arta'' dedi adam nezaketle, ''eğer elbise yerine oranı buranı azıcık örten küçük sis perdeleri giymeye ısrarla devam edersen üşümen kaçınılmaz.'' Yine de birkaç düğmeye bastı ve basınç odası küçük tıkırtılar eşliğinde kapanırken lombozlar da alçalarak geminin pürüzsüz parlak dış gövdesine kaynadı. Bu esnada kalın cam da kutuplaşarak saydamlığını yitirdi. Geminin ışıklarının açılmasıyla birlikte içerideki gölgeler gözden kayboluverdi. Artemisia kalın dolgulu pilot koltuğuna oturup kolçaklarını dalgınca okşadı. O kolunu sıklıkla buraya koyardı. Bunu düşündüğü sırada hissettiği hafif sıcaklığın yalnızca ısıtıcılardan kaynaklandığını söyledi kendi kendine. Aradan uzun dakikalar geçti ve sessizce oturmak imkansız hale geldi. Onunla birlikte gidebilirdi. Aklından geçen bu isyankâr düşünceyi çabucak düzeltti ve onunla zamirini onlarla ile değiştirdi. ''Neden bir radyo vericisi yerleştirmeleri gerekiyor Gil amca?'' diye sordu. Adam kontrollerini ihtiyatla kurcalamakta oldu. Vize ekrandan gözlerini ayırıp ona baktı. ''Ha? Asilerle iletişim kurmayı uzaydan denemiştik zaten ama kimseye ulaşamadık. Gezegenin yüzeyine yerleştirilen bir vericinin ne faydası olabilir ki?'' Gilbert sıkıntıya kapılmış gibi göründü. ''Neden olacak? Denemeye devam etmeliyiz hayatım. İsyan gezegenini mutlaka bulmalıyız.'' Ardından sıkılı dişlerinin arasından kendi kendine yineledi. ''Mutlaka.'' Aradan bir dakika daha geçti. ''Onları bulamıyorum.'' dedi Gilbert.
''Kimi?''
''Byron ile otokratı. Dış aynaları nasıl ayarlarsam ayarlayayım, şuradaki tepe görüşümü engelliyor, gördün mü?'' Genç kız ekrandan hızla geçen güneşli kayalıklardan başka bir şey görmüyordu. Derken Gilbert küçük dişleri durdurdu. Her neyse, şuradaki de otokratın gemisi. Artemisia kısa bir anlığına onu yakaladı. Vadinin daha derinlerinde, belki de 1 kilometre ötede duruyor ve güneşin altında göz kamaştırıcı bir biçimde parlıyordu. Bir anlığına gerçek düşmanın o olduğunu düşündü, Tiranlılar değil. Birdenbire Lingane'e hiç gitmemiş olmalarını diledi. Keşke hep uzayda kalsalardı üçü birlikte. O zamanlar günleri eğlenceli geçiyordu. Çok rahatsız ama her nasılsa bir o kadar da sıcaktı. Şimdi ise tek yaptığı Byron'ı incitmeye çalışmaktı. Bir şey kendisini delikanlıyı incitmeye itmişti. Ama ona kalsa... ''Ne yapıyor bu böyle?'' dedi Gilbert tam o sırada. Artemisia gözyaşlarının neden olduğu bulanıklık perdesinin ardından ona baktı. Sonra da gözlerini hızla kırparak görüşünü düzeltti.
''Kim?''
''Ritzet, sanırım bu Ritzet ama bu tarafa gelmediği kesin.'' Genç kız soluğu vize ekranın karşısında aldı. ''Görüntüyü büyüt.'' diye emretti. ''Bu kadar kısa bir mesafede mi?'' diye karşı çıktı Gilbert. ''Hiçbir şey göremezsin. Görüntüyü ortalamak imkansız olur.''
''Büyüt Gil amca.''
Kendi kendine söylenen adam teleskopik eklentiyi devreye soktu. Sonra da bu hareketlerin neticesinde ekranı dolduran şişkin kaya yumrularını taradı. Kontrollere azıcık bile dokunması kayaların gözle takip edilemeyecek kadar büyük bir hızla geçip gitmesi için yetiyordu. Ritzett çok kısa bir anlığına geniş ve bulanık bir silüet olarak geçip gitti ekrandan. Fakat bu bile kimliğini şüpheye yer bırakmayacak şekilde tespit etmeleri için yeterliydi. Gilbert çılgınca geri dönüp onu yeniden yakaladı ve bir müddet adamın ilerleyişini seyrettiler.
''Silahlı'' dedi Artemisia, ''gördün mü?''
''Hayır.''
''Yanında uzun menzilli bir lazer tüfeği var, onu gördüm.''
Ayağa kalkıp soyunma dolabıyla cebelleşmeye başladı. ''Arta, ne yapıyorsun?'' Genç kız bir uzay elbisesinin fermuarını açmaya başlamıştı bile.
''Dışarı çıkıyorum, Ritzett onları takip ediyor, anlamıyor musun? Otokratın bir radyo vericisi kurmaya falan niyeti yok, Byron'a tuzak kurdular.''
Nefes nefese kalmış bir vaziyette kalın kaba kıyafetin içine girmeye çalıştı. ''Kes şunu, kafandan olmadık şeyler uyduruyorsun.''
Ama genç kızın gözleri onu görmüyordu. Yüzü kasılmış, beti benzi atmıştı.
Bunu daha önceden fark etmesi, Ritzett'in o aptalı şımartmasından anlaması gerekirdi. Duygusal aptal. Ritzett durmadan babasını övmüş, White Mosque Yahyası'nın ne kadar büyük bir adam olduğundan bahsetmiş ve Byron hemen oracıkta eriyip gitmişti. Her hareketini babasının aracılığıyla yönetmişlerdi. Bir insan nasıl bu kadar sabit fikirli olabilirdi? ''Basınç odasının nasıl kontrol edildiğini bilmiyorum.'' dedi Artemisia.
''Aç şunu.''
''Hiçbir yere gitmiyorsun Arta, nerede olduklarını bile bilmiyorsun.''
''Bulurum, aç şu kapıyı.''
Gilbert başını olumsuz anlamda salladı. Lakin Artemisia'nın kuşandığı kıyafetin kemerinde nöronik bir kamçı da vardı.
''Gir amca, bunu kullanırım, yemin ederim yaparım.''
Gilbert kendisini kamçının uğursuz namlusuna bakarken buldu. Zoraki bir tebessüm takındı. ''Yapma ama.''
''Kapıyı aç.''
Adam kendisinden istenileni yaptı ve dışarı çıkan genç kız rüzgarla birlikte koşarak kayaların üstünde düşe kalka tepenin zirvesine doğru tırmanmaya koyuldu. Nabzı kulaklarında atıyordu. Kendisi de Byron kadar kötüydü, sırf aptalca gururu yüzünden delikanlının gözü önünde otokratla kırıştırıp durmuştu. Tüm bunlar artık gözüne salakça görünüyordu. Otokratın nasıl biri olduğu zihninde canlandı. Ruhsuz ve zevksiz görünmek için kasten soğuk davranan bir adam, hissettiği tiksintiyle titredi. Artık tepenin zirvesine varmıştı ve önünde hiçbir şey yoktu. Nöronik kamçıyı sıkıca kavrayarak kararlı bir şekilde ilerlemeye devam etti. Byron ile otokrat yürüyüşleri boyunca tek kelime bile etmedi. Zeminin düzleştiği bir noktaya gelince durdular. Buradaki kayalar hem güneşin hareketleri hem de rüzgar tarafından milyonlarca yıl boyunca aşındırılmıştı. Önlerinde kadim bir uçurum uzanıyordu. Öteki taraftaki ucu ufalanıyor, arada yaklaşık 30 metrelik bir yar oluşuyordu. Byron uçuruma dikkatle yaklaşıp aşağı baktı. Dik kenarları dışa doğru eğim yapıyordu. Zemin ise göz alabildiğince uzanan, zamanın ve seyrek yağmurların yonttuğu iri kaya parçalarıyla doluydu.
''Burası çok ümitsiz bir dünyaya benziyor, Jonty'' dedi.
Otokrat çevresine delikanlı kadar ilgi göstermiyordu, uçuruma da yaklaşmamıştı.
''Burayı inişe geçmeden önce bulduk. Yapmak istediğimiz şey için ideal.''
''En azından senin yapmak istediğin şey için ideal.'' diye düşündü Byron. Uçurumun kıyısından çekilip yere oturdu. Sonra da karbondioksit tüpünden gelen hafif tıslamayı dinleyerek bir müddet bekledi. ''Gemine döndüğünde onlara ne diyeceksin Jonty?'' diye sordu usulca. ''Yoksa tahmin mi yürüteyim?'' Taşıdıkları iki kulplu bavulu açmakla meşgul olan otokrat hareketinin ortasında duraksadı.
''Neden bahsediyorsun sen?'' dedi doğrularak.
Byron burnunun rüzgardan uyuştuğunu hissetti ve eldivenli eliyle onu ovaladı. Buna rağmen vücudunu saran köpüklü kaplamanın düğmesini açmaktan geri kalmadı ve onu rüzgarda dalgalanmaya bıraktı.
''Buraya geliş sebebinden söz ediyorum.'' dedi.
''Konuşarak vakit kaybetmektense radyo vericisini kurmayı tercih ederim Farrell.''
''Bir verici falan kuracağın yok. Neden öyle bir şey yapasın ki? Asilerle uzaydan bağlantı kurmaya çalıştık fakat hiçbir yanıt alamadık. Yüzeydeki bir vericinin daha iyi sonuç vermesini beklemek için hiçbir neden yok. Atmosferin üst katmanlarının telsiz dalgası geçirmeyecek şekilde iyonize olması da söz konusu değil.
Çünkü uzay altı telsizini de denedik ve yine sonuç alamadık. Ayrıca ekibimizde bir telsiz uzmanı da yok. O zaman buraya gelmemizin gerçek sebebi nedir, Jonty?
Otokrat delikanlının karşısına oturdu ve bir eliyle bavulu dalgınca sıvazladı.
Madem aklında bu tür şüpheler vardı, o zaman neden geldin?
Gerçeği keşfetmek için. Adamın Ridzet bana bu yolculuğu planladığından bahsetti ve sana katılmamı önerdi. Sanırım sana katılarak benden habersiz hiçbir mesaj almayacağından emin olacağımı söylemesini Ridzet'e sen emrettin. Mantıklı bir öneriydi. Herhangi bir mesaj almayacağını düşünmem hariç, yine de adamının beni ikna etmesine izin verdim ve seninle geldim.
Gerçeği keşfetmek için mi, dedi Jonty alaycı bir tavırla.
Aynen öyle. Gerçeği şimdiden tahmin edebiliyorum.
Bana da söyle o zaman. Benim de gerçeği keşfetmeme izin ver.
Beni öldürmek için geldin. Burada seninle baş başayız ve arkamızda düşene kesin bir ölüm vadeden bir uçurum var. Orada tek bir boğuşma izi bile olmayacak. Kopmuş bir uzuv veya lazer tabancası kullanıldığını gösteren herhangi bir emare de öyle. Gemide anlatabileceğin güzel, hüzünlü bir hikayen olacak. Ayağım kaydı ve düştüm. Cesedimi kurtarmak ve bana düzgün bir cenaze töreni tertiplemek için yanında bir grupla birlikte geri bir de dönebilirsin. Çok duygusal olurdu. Böylece ben de yolundan çekilmiş olurum.
Bunlara inanıyorsun ve inandığın halde kalkıp buraya kadar geldin yani.
Çünkü bunu yapmanı bekliyordum. O yüzden beni hazırlıksız yakalayamayacaksın. İkimiz de silahsızız ve beni yalnızca kas gücünü kullanarak uçurumdan atabileceğini sanmıyorum.
Bir anlığına Byron'ın burun delikleri genişledi. Sağ kolunu yavaşça ve aç bir şekilde esnetti. Ama Jonty yalnızca güldü.
Eh, madem artık seni öldürmem imkansız, bari radyo vericisini kuralım, ne dersin?
Daha değil, henüz bitirmedim. Beni öldürmeye çalışacağını itiraf etmeni istiyorum.
Ya, hazırladığım bu mühim oyundaki rolümü düzgünce oynamam konusunda ısrarcısın demek. Peki beni buna nasıl zorlamayı düşünüyorsun? İtiraf edene kadar beni döverek mi? Şunu anla Farrell, hem çok genç olduğun için hem de soyadın ve makamından ötürü sana müsamaha göstermeye meyilliyim. Bununla birlikte şu ana dek bana faydadan çok zararının dokunduğunu itiraf etmeliyim.
Ona ne şüphe? Tüm çabalarına rağmen hayatta kalarak bütün planlarını bozduğuma eminim.
Eğer seni Rodia'ya göndererek aldığım risklerden söz ediyorsan sebebini açıklamıştım. Kendimi tekrarlamayacağım.
Byron ayağa kalktı. Açıklamaların birer yalandı. Öyle oldukları daha en başından beri belliydi.
Öyle mi?
Öyle. Ayağa kalk ve beni dinle, yoksa seni zorla kaldırırım.
Otokrat ayağa kalkarken gözlerini iyice kıstı.
Kaba kuvvete başvurmanı tavsiye etmem delikanlı.
Dinle, dedi Byron yüksek sesle. Kıyafetinin açık kısmı hala rüzgarda dalgalanıyordu ama bunu umursamadı. Beni Rodia'ya, muhtemel bir ölüme yalnızca direktörü Tiran karşıtı bir komplonun parçası olarak göstermek için yolladığını söylemiştin.
Bu doğru.
Hayır, yalan. Asıl amacım beni öldürtmekti. Daha en başından kimliğimi Rodia gemisinin kaptanına açık ettin. Henrik'le görüşmeme müsaade edeceklerine inanmak için hiçbir geçerli sebebin yoktu.
Eğer seni öldürmek isteseydim odana gerçek bir radyasyon bombası koyardım, Farrell.
Tiranlıların beni senin yerine öldürmelerini sağlamak daha elverişli olurdu.
Seni vicdansıza ilk bindiğimde de öldürebilirdim.
Evet, yapabilirdim. Zaten yanında bir lazer tabancası da getirmiştin. Hatta bir ara onu bana doğrulttun. Gemide olduğumu tahmin etmiştin fakat adamlarına bunu söylemedin. Ridzet telsizle bizi arayıp bizi ekranda beni gördüğünde silahını kullanma imkanın kalmadı. O zaman bir hata yaptın. Benimle konuşurken adamlarına güvertede beni görmeyi beklediğini söylediğinden bahsetmiştin. Ama Ridzet daha sonra böyle bir şeyden hiç söz etmediğini anlattı bana. Adamlarını yalanların hakkında bilgilendirmiyor musun, Jonty?
Otokratın soğuktan bembeyaz kesilen yüzü biraz daha solmuş gibi göründü.
Hazır bana bir bahane sunmuşken seni şimdi öldürmem gerekir. İyi de neden Ridzet seni vize ekranda gördükten sonra tetiğe basmaktan geri kalayım ki?
Tabii ki siyasi nedenlerden ötürü Conti. Artemisia Ot Henry adlı gemideydi ve kendisi senin için benden çok daha önemli bir hedef teşkil ediyor. Planlarını bu kadar çabuk değiştirebildiğin için seni tebrik etmem lazım. Beni onun önünde öldürmek büyük oyunu mahvederdi.
Çok mu çabuk aşık oldum yani?
Aşkmış. Söz konusu kız bir Hinriyatken neden olmasın, hiç vakit kaybetmiyorsun. Önce Arta'yı kendi gemine almaya çalıştın, başaramayınca da Henrik'in babama ihanet ettiğini söyledin. Byron bir anlığına sessizleşti. Böylece onu kaybettim ve seni rakipsiz bıraktım. Tahminimce Arta sadece bir etmen olmaktan çoktan çıktı. O artık tamamen senin tarafında ve böylece bir Hinriyat varisi olma şansını kaybetmekten korkmadan beni öldürebilirsin.
Jonty iç çekti. Farrell, hava çok soğuk ve giderek soğuyor. Sanırım güneş alçalmaya başladı. Akıl sır ermeyecek kadar aptalca davranıyor ve beni yoruyorsun. Bu saçmalığa bir son vermeden önce en azından neden seni öldürmek isteyebileceğimi düşündüğünü söyler misin bana? Tabii bu paranoyakça düşüncelerinin mantıklı bir tarafı varsa.
Babamı niçin öldürdüysen o yüzden.
Ne?
Henrik'in bir hain olduğunu söylediğinde sana bir an için olsun bile inandığımı mı sandın? Şayet acınası bir zavallı olarak bu kadar nam salmamış olsaydı bu mümkün olabilirdi belki. Sen babamı aptal mı sanıyorsun? Henrik'in gerçekte nasıl biri olduğunu anlamayacağını mı düşünüyorsun? Bir korkak olduğu bu kadar iyi bilinmiyor olsa bile onunla 5 dakika geçirdikten sonra Henrik'in ümitsiz bir kukla olduğunu anlamaz mıydı? Bir vatan haini olarak suçlanmasına neden olacak şeyleri onun karşısında söyleyerek boş boğazı eder miydi?
Hayır Jonty, babama ihanet eden kişi güvendiği insanlardan biriydi.
Jonty geriye doğru bir adım atıp bavula bir tekme savurdu, sonra da delikanlıdan gelecek bir saldırıya karşı kendini hazırladı.
Alçakça sözlerinde ne ima etmek istediğini görebiliyorum, sen kafayı yemişsin.
Byron titriyordu fakat buna sebep olan şey soğuk değildi.
Babam senin adamlarının arasında popüler biriydi Jonty. Bir otokrat iktidar söz konusu olduğunda rekabet kabul etmez. Bu yüzden babamı ortadan kaldırdın. Ardından onun yerine geçmeye ya da intikam almaya kalkışmamam için beni de öldürmeye çalıştın.
Artık resmen bağırıyor, gür sesi soğuk havada yankılanıyordu.
Doğru değil mi?
Hayır.
Jonty eğilip bavula uzandı.
''Yanıldığını ispatlayabilirim.''
Bavulun kapağını savurarak açtı.
''Telsiz ekipmanları, incele onları, iyice bak.''
Malzemeleri delikanlının ayağının dibine fırlattı. Byron onlara baktı. ''Bu neyi kanıtlıyor?''
Jonty doğruldu. ''Hiçbir şey ama şimdi bir de buna bak.''
Artık elinde bir lazer tabancası vardı ve parmak eklemleri gerginlikten bembeyaz kesilmişti. Sesindeki soğukkanlılığı da yitirmişti.
Baktım senden ama seninle daha fazla uğraşmama gerek kalmayacak.
Bavuldaki eşyaların arasına bir tabanca mı sakladın diye sordu Byron tek düze bir sesle.
Yapmayacağımı mı zannetmiştin? Sahiden de sanki basit bir hamal ya da madenci gibi seni ellerimle uçurumdan aşağı itmeye çalışacağımı mı düşündün? Ben Lingane otokratıyım.
Yüzüne öfke bürüdü ve sol elini önünde yanlamasına sertçe savurdu.
Ve Whitemoss yahyalarının saçma sapan konuşmalarından, aptalca ideallerinden bıktım usandım.
Ardından sesini bir fısıltıya alçalttı.
Yürü şimdi uçuruma doğru.
Öne doğru bir adım attı. Byron ellerini yukarı kaldırdı ve gözünü lazer tabancasından ayırmadan bir adım geriledi.
O zaman babamı sahiden de sen öldürdün.
''Evet öldürdüm'' dedi otokrat. ''Sana bunu söylüyorum ki babanın imha odasında paramparça olmasını sağlayan adamın senin de onun peşinden gittiğini garanti altına aldığını hayatının son anlarında bil. Tabii o Henriyat kızını ve onunla birlikte gelen tüm o diğer şeyleri kendisine saklayacağını da öyle. Düşün, bunu düşünmen için sana ekstradan 1 dakika veriyorum. Ama ellerini havada tutmaya devam et.'' Yoksa adamlarımın bana sorabileceği sorulara falan aldırış etmez, seni kızartırım.
Maskesi çatlamış, geriye için için yanan bir arzudan başka bir şey kalmamıştı sanki. Beni bundan önce de öldürmeye çalıştın.
Evet, bütün tahminlerin doğru. Bunun şu anda sana bir faydası var mı peki? Yaklaşma.
Hayır dedi Byron ellerini indirerek. Ateş edeceksen hiç durma.
Buna cesaret edemeyeceğimi mi sanıyorsun?
Ateş edeceksen et dedim.
Edeceğim zaten.
Otokrat delikanlının başına nişan aldı ve 4 adım öteden tetiğe bastı.
19. ayrımın sonu. Sayfa 216.